Ayrım 6.
Hamzalo, şimdi de dağlarda ne içki ne tütün içiyorlar, dedi. Han Mahoma, Loris Melikov'a göz kırparak, Lamaroy'dur senin Şamil, dedi. Lamaroy, dağlılara verilen küçümser bir addı. Hamzalo, Lamaroy dağlı anlamına gelir, dağlarda da kartallar yaşar, diye yanıtladı. Han Mahoma, kendisiyle tartışan Hamzalo'nun böyle hazır cevaplılığına sevinmişti, dişlerini göstererek, ''Bravo, yanıt böyle verilir işte.'' dedi. Han Mahoma, Loris Melikov'un elindeki gümüş sigara kutusunu görünce canının sigara içmek istediğini söyledi. Loris Melikov, onların sigara içmesinin yasak olduğunu sandığını söyleyince de başıyla Hacı Murat'ın yatak odasını gösterip tek gözünü kırparak, ''Eğer o görmezse olabilir.'' dedi. Ve hemen uzatmadan sigarasını yaktı. Dumanı dışarı üflerken kırmızı dudaklarını toyca uzatarak içmeye başladı. Hamzalo ciddi bir ifadeyle ''Bu iyi bir şey değil'' dedi ve odadan çıktı. Han Mahoma bu arada Loris Melikov'a göz kırparak sigarasının dumanını savurdu ve ipekli beşmetle beyaz papağın en iyisinin nerede bulunabileceğini sordu. ''O kadar paran var demek.'' ''Var yeteri kadar'' dedi Han Mahoma yel güleç yüzünü Loris'e çevirerek ''Ona sor bakalım parayı nereden bulmuş?'' dedi. Han Mahoma ''Kazandım'' dedi hırsla. Sonra dün Tiflis'te gezerken Rus emirerleri ve Ermenilerden bir grup kalabalığa rastladıklarını, onların yazı tura attıklarını anlattı. Ortadaki para büyükmüş. 3 altın ve pek çok gümüş para. Oyunun inceliğini hemen sezen Han Mahoma, cebindeki bakır paraları şakırdatarak oyuncuların arasına dalmış ve bütün parayı oynayacağını söylemiş. Loris Melikov, ''Nasıl bütün parayı, sende o kadar para var mıydı?'' diye sordu. Han Mahoma dişlerini göstererek, ''Bende topu topu 12 kopek vardı'' dedi. ''Ya kaybetseydin?'' ''Bu vardı ya.'' Han Mahoma tabancasını gösteriyordu. ''Bunu mu verecektin?'' ''Ne vermesi, kaçacaktım. Eğer yakalayan olsaydı da vuracaktım. Tamam mı? Kazandın mı bari?'' ''Evet, hepsini toparlayıp gittim.'' Loris Melikov, Eldar'ı da, Han Mahoma'yı da tam anlamıyla tanımıştı. Han Mahoma çok neşeli, eğlenceye düşkün, hayatını nereye harcayacağını bilmeyen, her zaman gamsız, düşüncesiz, kendisiyle ve başkalarının yaşamıyla oyun oynayan, bu oyun nedeniyle geriye, Şamil'in yanına geçebilecek biriydi. Eldar'ı ise tanımak çok kolaydı. Önderine tam anlamıyla bağlı, sakin, güçlü ve oturaklı bir adamdı. Loris Melikov için anlaşılmaz olan sadece kızıl saçlı Hamzalo'ydu. Loris Melikov bu adamın yalnızca Şamil'e bağlı olmakla kalmadığını, bütün Ruslardan iğrendiğini, onları bir kaşık suda boğacağını biliyordu. Bu yüzden de onun Ruslardan yana neden geçtiğini anlayamıyordu. Komutanlıktan birkaç kişiyle konuşmasından edindiği izlenimine göre de Hacı Murat'ın Ruslara geçmesi ve Şamil'e duyduğu düşmanlık öyküsünün bir kandırmaca olduğu düşüncesi ağır basıyordu. O Rusların zayıf taraflarını öğrenmek, sonra da tekrar dağlara dönmek için gelmişti ve olanca gücüyle Rusların bu en zayıf taraflarına saldıracaktı. Hamzalo da sanki her hareketiyle bu önseziyi güçlendiriyordu. Loris Melikov, diğerleri de Hacı Murat da asıl niyetlerini saklamayı başarıyorlar ama bu kendi nefretini açığa vuruyor. Loris Melikov onunla konuşmayı denedi. Ona burayı sıkıcı bulup bulmadığını sordu. Ama o elindeki işini bırakmadan tek gözünü kırparak Loris Melikov'a baktı. Hırıltılı sesiyle kesik kopuk, ''Hayır sıkılmıyorum'' diye homurdandı. Diğer sorulara da aynı biçimde karşılık verdi. Loris Melikov adamların odasındayken içeri Hacı Murat'ın 4. adamı Avar Türk'ü Hanefi girdi. Yüzü ve boynu yosun tutmuş gibi kıllarla kaplıydı. Göğsü de post gibiydi. Bu konuşmayı iyi beceremeyen, güçlü kuvvetli, görevi dışında bir şey düşünmeyen, sağlıklı bir işçiydi. O da Eldar gibi önderine hiç düşünmeden itaat ediyordu. Odaya pirinç almaya gelmişti. Loris Melikov onu durdurdu ve nereli olduğunu, Hacı Murat'la çoktandır mı beraber olduğunu sordu. Hanefi Loris Melikov'un sorusunu, 5 yıldır diye yanıtladı. Onunla aynı avuldanız. Babam onun dedesini öldürmüş. Onlar da beni öldürmek istiyorlardı diye anlattı. Sık kaşlarının altından Loris Melikov'un yüzüne sakince bakarak. O zaman beni kardeşliğe kabul etmesini rica ettim. Kardeşliğe kabul etmek ne demek? 2 ay başımı tıraş etmedim, tırnaklarımı kesmedim. Sonra doğruca yanlarına gittim. Onlar beni onun annesi Patimat'ın yanına bıraktılar. Patimat bana süt emzirdi. Ben de onların kardeşliği oldum. Yan odadan Hacı Murat'ın sesi duyuldu. Eldar hemen anlamıştı efendisinin çağrıldığını. Ellerini silerek geniş adımlarla hızlı hızlı konuk odasına yürüdü. Sonra dönüp geldi ve "Sizi istiyor," dedi. Neşeli Han Mahoma'ya bir sigara daha vererek konuk odasına gitti Loris Melikov. 13. Loris Melikov konuk salonuna girdiğinde Hacı Murat neşeli bir yüzle karşıladı onu. Sedire yerleşirken "Nasıl, devam edelim mi?" diye sordu. Loris Melikov "Evet, hemen," dedi. "Adamlarınla konuştum. Biri neşeli bir genç," diye ekledi. Hacı Murat "Evet, Han Mahoma'nın aklı havadadır," dedi. "Birinin ise gençliği ve güzelliği hoşuma gitti. Ha, Eldar, o oturaklı, demir gibi sağlam bir gençtir." Biraz sustular. "Devam edeyim mi?" "Evet." Hacı Murat, "Hanları nasıl öldürdüklerini anlattım. Sadece onları öldürmekle kalmadı Hamzat. Hunzaha girdi ve hanların sarayına oturdu," diye başladı. "Ama hanların annesi sağ kalmıştı. Onu yanına çağırdı. Kadın ona karşı çıktı. O da adamı Aseldar'a gözüyle işaret etti ve Aseldar arkadan vurdu, öldürdü kadını." Loris Melikov, "Niye, kadını neden öldürdü?" diye sordu. "Ne yapsın? Arka ayak ön ayağın arkasından gider. Bütün soyunu kurutmak gerekiyordu. Öyle de yaptı. Şamil de küçüğünü öldürdü ve uçuruma attı. Bütün avarya Hamzat'a itaat etti. Sadece kardeşimle ben boyun eğmek istemiyorduk. Hanların kanının karşılığında onun kanını dökmemiz gerekiyordu. Biz de kabul etmiş gibi göründük. Fakat onun kanını nasıl dökeceğimizi düşünüyorduk. Dedelerimize sorduk. Sarayından dışarı çıkacağı günü beklemeye ve ona tuzak kurup öldürmeye karar verdik. Birisi bizim konuştuklarımızı duymuş ve Hamzat'a söylemiş. Dedemizi yanına çağırttı ve "Bak, eğer doğruysa senin torunların bana bir fenalık hazırlıyorlarmış. Öyle bir şey varsa seni de onlarla beraber aynı direğe asarım. Ben her şeyi Allah için yapıyorum. Beni engellemeye çalışmak olmaz. Şimdi git ve söylediklerimi unutma." Dedem eve geldi ve bize anlattı. O zaman biraz daha beklemeye karar verdik. Bu işi bayramın ilk günü camide yapacaktık. Arkadaşlar kabul etmediler. Kardeşimle ben yalnız kaldık. İki tabanca aldık, kepenekleri giydik ve camiye gittik. Hamzat 30 adamıyla birlikte girdi camiye. Hepsi kılıçlarını hazır tutuyorlardı. Hamzat'ın yanı başında Aseldar yürüyordu. Onun çok sevdiği adamı, hanların annesini öldüren adam, bizi görünce kepeneklerimizi çıkarmamız için bağırdı ve bana yaklaştı. Hançerim elimdeydi. Ona sapladığım gibi yere devirdim. Hamzat birden ölmediği için hançeriyle kardeşime saldırdı. Ama ben onu kafasından vurdum. Adamları 30 kişiydi. Biz ise sadece 2 kişiydik. Onlar kardeşim Osman'ı öldürdüler. Ama ben canımı kurtararak pencereden atladım ve kaçtım. Hamzat'ın vurulduğunu duyan halk ayaklandı. Adamları kaçtılar. Kaçamayanlar da öldürüldü. Hacı Murat durdu ve derince göğüs geçirdi. Sonra sürdürdü. Bütün bunlar iyiydi, dedi. Sonra her şey bozuldu. Hamzat'ın yerine Şamil geçti. Bana adamlarını yolladı elçi olarak. Birlikte Ruslara karşı savaşmamızı önerdi. Eğer kabul etmezsem Hunzah'ı yerle bir etmek ve beni de öldürmekle tehdit etti. Ben de ona gitmeyeceğimi ve onu aramıza da almayacağımızı söyledim. Loris Melikov, "Neden yanına gidip katılmadın?" diye sordu. Hacı Murat kaş çattı ve hemen yanıtlamadı. Sonra, "Olmazdı. Şamil'in üzerinde kan vardı. Kardeşim Osman'ın ve Abu Nutsal Han'ın kanı. Ben ona bu yüzden gitmedim. Rosen General bana subaylık rütbesi verdi ve Avarya'nın yöneticisi olmamı emretti. Her şey iyi gidiyordu. Ama Rosen, Avarya üzerine önce Gazi Kumu Han'ı olan Mehmet Mirza'yı, sonra da Ahmet Han'ı yolladı. Bana kini vardı zaten. Oğluna, Han'ın kızı saltaneti almak istemişti. Ama kızı ona vermediler. Bu konuda beni suçladı. Bana kin duymaya başladı. Kendi adamlarını beni öldürmek için yolladı ama ben kurtuldum. O zaman beni General Külügeno'ya şikayet etti. Ben avarlara emir veriyormuşum. Askerlerin odun kesmesine izin vermiyormuşum. Ayrıca benim sarık taktığımı da söylemişti. İşte bu sarığı." Hacı Murat papağındaki sarığı gösterdi, sonra sürdürdü. "Bundan benim Şamil'e katıldığım anlamı çıkıyordu. General buna inanmamıştı. Bana dokunulmamasını söyledi. Fakat general Tiflis'e gittiğinde Ahmet Han aklındakini yaptı. Bir bölük askerle beni yakalattı, zincire vurdurdu ve ayağıma pranga bağlattı. 6 gün beni öyle tuttular. 7. gün çözdüler ve Demir Han Şura'ya yolladılar. Silahlı 40 askerin eşliğinde gidiyordum. Ellerim bağlıydı. Eğer kaçmaya kalkarsam öldürmeleri için buyruk alınmıştı. Bunu biliyordum. Şehre yaklaştığımızda Moksoh yakınlarında yol iyice daralıyordu. Sağ yanda metrelerce derinlikte bir uçurum vardı. Ben askerlerin sağında uçurumun kıyısında yürüyordum. Asker beni durdurmak istedi. Fakat ben uçurumdan atıverdim kendimi. Benimle birlikte askeri de sürükledim. Asker parçalanarak öldü. Ben ise hayatta kaldım. Kaburgalarım, başım, kollarım, bacaklarım kırılmıştı. Sürünerek kaçmak istedim fakat yapamadım. Başım dönüyordu. Kendimi kaybettim. Uyandığımda kanla ıslanmıştı her yanım. Bir çoban gördü beni. Ahaliyi başıma topladı. Beni avula götürdüler. Kaburgalarım ve başım iyileşti. Ayağım da iyileşti. Sadece biri biraz kısa kaldı. Hacı Murat çarpık bacağını uzatıp gösterdi. İş görüyor, buna da şükür dedi. Halk durumu öğrendi ve beni ziyaret etmeye başladı. Ben iyileştim ve Çelmez'e taşındım. Avarlar tekrar başlarına geçmek için çağırdılar beni. Ben de kabul ettim. Hacı Murat sakince, kendinden emin, gururla anlatıyordu bunları. Hacı Murat hızla yerinden fırladı, heybesinden cüzdanını çıkardı ve içinden 2 sararmış mektup alıp onları Loris Melikov'a uzattı. Loris Melikov okumaya başladı. İlk mektup şöyleydi. Asteğmen Hacı Murat, hizmetimde olduğun sürece memnunum ve senin çok iyi bir insan olduğunu biliyorum. Kısa süre önce tüm general Ahmet Han geldi ve senin bir hain olduğunu, sarık taktığını, Şamil'le ilişki kurduğunu, halkı Rus yönetimine karşı kışkırttığını anlattı. Seni yakalamaları ve bana getirmeleri için buyruk verdim. Ama sen kaçtın. Böyle olması iyi mi oldu bilmiyorum. Çünkü suçlu olup olmadığını da bilmiyorum. Şimdi beni dinle. Eğer vicdanın büyük çara karşı temizse, eğer hiçbir suçun yoksa bana gel. Kimseden de korkma. Ben seni korurum. Han sana dokunamaz. O benim emrim altındaki biri. Korkman için hiçbir sebep yok. Kulugeno daha sonra verdiği sözü tuttuğunu, adaleti gözettiği ve Hacı Murat'ın ona gelmesini öğütlediğini yazıyordu. Loris Melikov ilk mektubu bitirdiğinde Hacı Murat ikinci mektubu çıkardı. Ama onu Loris Melikov'a vermeden önce bu ilk mektubu nasıl yanıtladığını anlattı. Ben ona şöyle yazdım. Ben sarık takıyorum fakat bu Şamil için değil. Ruhumun selameti için. Ben Şamil'den yana geçmek istemiyorum. Zaten bunu yapamam. Çünkü benim babamın, kardeşlerimin ve akrabalarımın öldürülmesine o neden olmuştu. Ruslara da geçmem olanaksızdı. Çünkü orada da namusum lekelenmişti. Hunzaht'a bağlı olduğum sırada alçağın biri beni karaladı. Bu adam ölmedikçe sizin yanınıza da gelemem. En önemlisi de Kalleş Ahmet Han'dan korkuyordum. O zaman general bana bu mektubu gönderdi. Hacı Murat bunları söyleyerek sararmış diğer mektubu verdi Loris Melikov'a. Loris Melikov mektubu okumaya başladı. Yazdığım mektupla bana yanıt verdiğin için teşekkür ederim. Geri gelmekten korkmadığını, bir gavurun hakareti nedeniyle gelemediğini yazıyorsun. İnanmak isterim ki Rus yasaları adaletlidir. Sana çamur atan adamın cezalandırılacağını kendi gözlerinle göreceksin. Bu işin soruşturulması için buyruk verdim zaten. Dinle beni Hacı Murat. Ben senden hoşnut olmamakla haklıyım. Çünkü sen bana benim onur sözüme güvenmiyorsun. Ama dağlıların genellikle başkasına güvenmeyen insanlar olduklarını bildiğim için affediyorum seni. Eğer vicdanın temizse, eğer sarığı sadece ruhunun selameti için takıyorsan, yani sen haklıysan, Rus devletine ve bana, gözlerimin içine bakabiliyorsan, bil ki seni suçlayanı cezalandıracağıma söz veriyorum. Malın mülkün de geri verilecek. Sen Rus yasalarının ne demek olduğunu görecek ve öğreneceksin. En önemlisi de Ruslar bu olaya farklı bakıyorlar. Onların gözlerinden sen bir alçağın iftiraya kalkmasıyla düşmedin. Gimrillere sarık takma iznini ben verdim. Onların hareketlerine bakarak kararımı verdim. Öyleyse bir daha söylüyorum, senin korkman için hiçbir neden yok. Sana şimdi gönderdiğim adamla beraber yanıma gel. Benim güvendiğim biridir. Senin düşmanlarının tutsağı değil. Devletine özel bir titizlikle hizmet eden adamım can dostudur. Daha sonra Kulugeno yine Hacı Murat'ı Ruslardan tarafa geçmesi için kandırmaya çalışıyordu. Yoris Melikov mektubu bitirince Hacı Murat, ben buna inanmadım dedi. Kulügeno'ya gitmedim. Benim için en önemli şey Ahmet Han'dan intikam almaktı. Ruslardan yana geçersem bunu yapamazdım. Bu sırada Ahmet Han Çelmez'i kuşatmış, beni ya yakalamak ya da öldürmek istiyordu. Benim çok az sayıda adamım vardı. Ondan kurtulmam mümkün değildi. Tam bu sırada bana Şamil'den mektup geldi. Ahmet Han'dan kurtulmam ve onu öldürmem için yardım sözü veriyordu. Bütün Avarya'nın yönetimini de bana verecekti. Uzun uzun düşündüm ve Şamil'in safına geçtim. O zamandan beri de aralıksızca Ruslarla savaştım. Hacı Murat bütün savaşlarını anlattı. Bunların sayısı pek çoktu ve Loris Melikov bir bölümünü biliyordu zaten. Onun için bütün seferleri ve akınlarının en büyük özelliği alışılmadık ölçüde hızlı oluşu, saldırılarındaki ataklık ve hepsinde de başarılı olmasıydı. Hacı Murat öyküsünü bitiriyordu. Şamil'le benim aramda hiçbir zaman dostluk olmadı diye bitirdi. Ama o benden korkar. Ben onun için çok gerekliyim. Bu arada bana Şamil'den sonra kim imam olur diye sordular. Ben de kimin kılıcı keskinse o olur dedim. Bunu Şamil'e anlatmışlar. O da benden kurtulmak istedi. Beni Tabasaran'a yolladı. Gittim ve 1000 koyun 300 at ele geçirdim. Benim yaptığımı beğenmedi. Naiplikten aldı. Bütün paramı ona yollamamı emretti. Ben ona 1000 altın yolladım. Adamlarını topladı ve benim bütün malıma mülküme el koydu. Beni yanına çağırttı. Fakat ben onun beni öldürmek istediğini biliyordum. Bu nedenle gitmedim. Beni yakalamak istedi. Kaçtım ve Vorontsov'a sığındım. Ama ailemi alamadım. Annem, karım ve oğlum onun elinde kaldı. Serdar'a söyle. Ailem onun elinde kaldığı sürece hiçbir şey yapamam. Loris Melikov, söylerim dedi. Çalış, gayret et. Prensin kabul etmesine yardımcı ol. Nem varsa senin. Bağlıyım ben ve ipin ucu da Şamil'in elinde. Hacı Murat, Loris Melikov'a anlattıklarını böylece bitirdi. 14. Vorontsov 20 Aralık'ta Savunma Bakanı Çernişev'e şöyle bir mektup yazmıştı. Mektup Fransızcaydı. Aziz Prens, size ancak son postayla mektup yollamamın nedeni Hacı Murat'la ne yapacağımız konusunda hemen bir karara varmak istememdi. 2-3 gündür de kendimi çok iyi hissetmiyordum. Son mektubumda Hacı Murat'ın buraya gelişini haber vermiştim size. Bu ayın 8'inde Tiflis'e geldi. Ertesi gün onunla tanıştım. Kendisiyle konuştuktan sonra bize nasıl faydalı olabileceğini düşündüm. Ailesinin durumu hakkında epey kaygılı. Bütün içtenliğiyle ailesi Şamil'in elinde kaldığı sürece bizim ona gösterdiğimiz bütün iyi kabule, suçlarını bağışlamamıza minnet borcu duymasına karşın bize bir hizmette bulunamayacağını söylüyor. Sevdiklerinin geleceğinin ne olacağını bilememekle ruhsal çöküntüye uğruyor, hastalanıyor. Yanına verdiğim adamlarımın ifadesine göre geceleri uyuyamıyor, hemen hiçbir şey yemiyor, sürekli namaz kılıyor. Sadece birkaç kazakla izin alıp atla dolaşmaya çıkıyor. Onun için tek hareket olanağı ve eğlencesi yıllardır edinmiş olduğu bir alışkanlıkmış bu. Her gün bana geliyor, ailesi konusunda bir haber alıp alamadığımızı öğrenmek istiyor. Çeşitli cephelerde aldığımız tutsakların toplanması için buyruk vermemi rica ediyor ve ailesi karşılığında Şamil'e takas olarak bunların önerilmesini, gerekirse üstüne kendisinin de biraz para koyabileceğini söylüyor. Ona bu iş için para verecek tanıdıkları varmış. Bana sürekli aynı şeyleri tekrarlıyor. Siz benim ailemi kurtarın, sonra da size hizmet etme fırsatı verin bana. Ona göre en iyi hareket noktası Lezgin hattıymış. Eğer bir ay içerisinde size büyük bir hizmette bulunmazsam, istediğiniz gibi cezalandırın beni diyor. Ona bütün söylediklerini yerinde bulduğumu söyledim. Eğer ailesi bizde değil de dağlarda tutsak kalırsa bizde de pek çok insanın ona güvenemeyeceğini anlattım. Sınırlarda elimizde bulunan tutsakları toplamak için her türlü çareyi kullandığımı, Şamil'e ödenecek kurtulmalık için de yasal olarak olmasa da başka yollardan bularak onun vereceği paraya katkıda bulunmaya çalışacağımı belirttim. Daha sonra açık açık ne düşündüğümü anlattım ona. Şamil'in hiçbir şekilde onun ailesini veremeyeceği, bunu kesinlikle açıklayacağını sandığımı söyledim. Belki bütün suçları bağışlamak, eski olanaklarını geri verme sözü olacak. Ama eğer dönmeyecek olursa, annesini, karısını ve 6 çocuğunu öldürmekle tehdit edecekti. Ona açıkça yanıt vermesini rica ettim. Eğer Şamil böyle bir açıklamada bulunursa ne yapacaktı? Hacı Murat gözlerini ve ellerini havaya kaldırarak her şeyin Allah'ın elinde olduğunu ama asla düşmanına teslim olmayacağını, çünkü Şamil'in onu bağışlamayacağından, onun yaşamasını istemediğinden emin olduğunu söyledi. Ailesini yok etmeye de kolayca cesaret edemeyeceğini, çünkü önce kendisinin ona olan düşmanlığını artıracağını, daha tehlikeli olacağını, ikincisi de Dağıstan'da bunu yapmasını önleyecek çok sayıda etkili insanların olduğunu söyledi. Sonunda da bana birkaç kez şunu yineledi. Gelecek için Allah'ın iradesinin ne olacağını bilmek mümkün değildir. Ama şimdi sadece ailesinin kurtulmalığını ödeyerek geri getirmekten başka bir şey düşünmediğini anlattı. Ayrıca bana Çeçenistan yöresine geri yollamam için Tanrı adıyla yalvardı. Çeçenistan yöresinde gerek kendi çevresi gerek bizim komutanlığın yardımıyla ailesi hakkında bilgi edinebilecekmiş. Ailesinin gerçek durumu ve kurtarılabilme olasılığı hakkında doğru haberler alabileceğine inanıyor. Düşman bölgesinde şu anda bile pek çok kişi ona bağlıymış. Bütün bu köylerde gerek Rus tarafına geçmiş, gerek tarafsız kalmış halk arasında gece gündüz onu izleyen, hedefine daha kolay ulaşabileceğine ve bizim adımıza çalışmak, güvenimizi kazanmak için daha çabuk olanak bulacağına inanıyor. Onu yeniden Grozny bölgesine göndermemizi, yanına 20-30 cesur Kazak asker vermemizi, hem de onun bize verdiği sözleri ve asıl gayesini öğrenmemize yarayacağını söylüyor. Sevgili Prens, siz benim ne kritik durumda kaldığımı anlıyorsunuzdur. Neye karar verirsem vereyim, büyük bir yükümlülük altına giriyorum. Hacı Murat'ın sözlerine harfiyen inanmak büyük bir önlemsizlik olur. Bir yandan kaçmasını önlemek için onu tutuklamak da bence hem haksızlık hem de siyasal bakımdan uygun olmayacak. Bizim yapacağımız şey kısa sürede bütün Dağıstan'da duyulacak. Bu durumda Şamil'e isyan edip bizimle birleşmek isteyenler, bunların sayısı epeyce, de bizden soğuyacak. Oysa şu anda İmam Şamil'in en atak, en çalışkan yardımcısının gönüllü olarak saflarımıza geçmesi epey ilgi çekmiştir zaten. Eğer Hacı Murat'a bir tutsak gibi davranırsak, onun Şamil'den ayrılışıyla kazandığımız prestiji hemen kaybedebiliriz. Bu nedenle de izlediğim yolun en doğrusu olduğunu düşünüyorum. Fakat eğer Hacı Murat tekrar kaçacak olursa, o zaman çok büyük bir hata yaptığımı kabul etmem gerekecek. Yöneticilikte, hele böyle çetrefil durumlarda hata etme olasılığını dikkate almak ve bunun sorumluluğunu da üstlenmekten başka yol kalmayabilir. Ama eğer yürüdüğünüz yolun doğru olduğuna inanıyorsanız, devam etmek zorundasınız, ne olursa olsun. Sevgili Prens, yazdıklarımı Yüce İmparatorumuzun yüksek fikirlerine sunmanızı rica ediyorum. Eğer bu düşündüklerimi yerinde bulursa çok mutlu olacağım. Benim yukarıda yazdıklarımın aynısını General Zavadovski'ye ve Kozlovski'ye yazdım. Hacı Murat'a bütün davranışlarında Kozlovski'ye bağlı olduğunu söyledim. Bundan sonra Kozlovski'den izin almadan hiçbir şey yapamaz ve hiçbir yere gidemez. Hacı Murat'ı hapsettiğimiz söylentisinin Şamil tarafından kullanılmaması için yanında bizim adamlarımızın bulunması şartıyla dilediği kadar gezebileceğini söyledim. Sadece ilk teslim olduğu Vozdvizhensky'ye bir daha uğramamasını tembihledim. İlk teslim olduğu, benim oğlumun da görevi bulunduğu bu yerde bir terslik çıkabilirdi. Zaten Vozdvizhensky düşmanın yoğun olduğu bölgeye epey yakın. Oysa Grozny, Hacı Murat'ın güvenilir adamlarıyla ilişki kurabilmesi açısından her yönüyle uygun bir bölge. Hacı Murat'ın kendi arzusu üzerine ondan habersiz adım atmayacak 20 seçme Kazak'tan başka süvari binbaşısı Loris Melikov'u da verdim yanına. O alabildiğine değerli, kusursuz ve çok zeki bir subay. Tatarca konuşuyor, Hacı Murat'ı iyi tanıyor ve Hacı Murat da ona güveniyor. Hacı Murat'ın burada geçirdiği 10 gün boyunca Şuminsk ilçesinin yöneticisi Yarbay Prens Tarhanov'la aynı evde kaldılar. Prens Tarhanov çok içten ve işbilir biri. Buraya resmi işleri için gelmiş. Ona güvenim var. O da Hacı Murat'ın güvenini kazandı ve birbirleriyle Tatarca konuştular. Biz onunla önemli ve gizli işleri görüşüp konuştuk. Tarhanov'la Hacı Murat konusunda görüştüm. O da benimle hemfikir. Aksi halde ya adamı tutuklayarak kaçmasın diye bütün dikkatimizle kollayacaktık ya da bu bölgeden uzaklaştırmak gibi bir yola başvurmak zorunda kalacaktık. Ama her iki şekilde de Hacı Murat'la Şamil'in aralarının açılmasından dolayı sağlayabileceğimiz yararları kaybettiğimiz gibi diğer dağlıların da Şamil'e karşı hoşnutsuzlukla homurdanmalarını önlemiş olacaktık. Prens Tarhanov, Hacı Murat'ın Şamil'den af beklemediğini, beni kesinlikle öldürür derken içtenlikle söylediğine inanıyor.